Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay.
İyi akşamlar, ben Asu Aksoy. Önce üzücü bir haberle başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta 3 Temmuz'da Radyo Televizyon Üst Kurulu RTÜK, 30 yıldır yayın yapan radyomuz Açık Radyo'nun lisansını iptal etti. Oy çokluğu ile alınan bu karar henüz tebliğ edilmedi. Kararın gerekçesi radyoda yayınlanan bir program içeriğiyle ilgili. Biz kültürel miras ve koruma kim için, ne için programının yapımcıları olarak Açık Radyo'nun lisansının iptal edilmesini büyük bir üzüntü ve şaşkınlıkla karşıladık. Evet. Haksız buluyoruz ve kabul etmiyoruz. Anayasa tarafından koruma altına alınan ifade ve basın yayın özgürlüğü ilkeleriyle bağdaşmıyor bu karar. Açık Radyo 30 yıldır yayın yapan ve artık dinleyicisiyle yerleşmiş bütün ödülleriyle, ulusal ve uluslararası ödülleriyle, radyo yayıncılığına yaptığı katkısıyla tescillenmiş müstesna bir radyo, kainatın tüm seslerine açık bir ifade alanı ve yayın hayatı boyunca takip ettiği bağımsız, objektif, tarafsız, ilkeli yayıncılık politikası ile dinleyicilerine ulaşmış ve çok şey vermiş ve onları da katmış gerçekten müstesna bir radyo kurumu. Şimdi bu Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun vermiş olduğu bu kararın yargı yoluyla geri döndürüleceğini ümit ediyoruz. Ve bu kararın derhal kaldırılmasını, ifade özgürlüğünün engellenmemesini talep ediyoruz.
Evet, Açık Radyo bizim açımızdan da önemli bir kültürel miras ögesi. Radyoculuk, radyo, Açık Radyo artık kendi tarihi olan, kendi kimliği olan çok önemli bir kültür taşıyıcısı. Ve bizim bunu korumamız gerekiyor tam aksine. Burada biz de bu çok nihai olan kararı karşıyız. Ve Açık Radyo'nun her zaman açık kalmasını istiyoruz, diliyoruz. Programlarımıza da Açık Radyo'da devam etmek istiyoruz.
Evet, evet, aynen. Şimdi bu akşam yani programımıza bu nasıl diyelim tespitlerimiz ve taleplerimizle devam ediyoruz. Bu akşam konuğumuz Profesör Doktor Haluk Gerçek. Kendisiyle daha önce de Atatürk Havalimanı konusunda konuşmuştuk. Şimdi bu akşam son günlerde önemli bir gündem konusu haline gelmiş olan İstanbul adalarında yaşanan toplu taşıma politikası krizini konuşacağız. Bu konu da oldukça basında, sosyal medyada yer aldı, yer almaya devam ediyor. Profesör Haluk Gerçek hocamız ulaştırma planlaması ve politikaları konusunda çok sayıda çalışması olan bir hoca. Birçok danışmanlık görevleri yanı sıra şu sırada doğrudan İstanbul'la ilgili olarak da İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı çalışmasında danışman olarak yer alıyor. Şimdi çok kısaca özetleyelim bu adalarda yaşanan toplu taşıma politikası krizi dedik. Nedir bu? Çok kısaca yani bu bayramdan hemen önce.
Aslında Asu tabii adalar ve toplu taşıma kelimeleri bile yan yana geldi artık hani.
Evet aynen. Çünkü çok küçük bir yerden bahsediyoruz bir. Nüfusu çok az bir yerden bahsediyoruz. 5 tane yerleşim adasından bahsediyoruz. Her birinde yerleşik nüfus çok küçük. Ayrıca bir koruma sit alanı bu. Hem doğal hem kültürel sit alanı adalar. Şimdi bayramdan önce adalarda kullanılmak üzere İETT büyük adaya böyle büyük minibüsler getirdi. Ve bu minibüsler aslında gerçekten böyle ayakta yolcu taşımaya müsait. O yüzden yüksek, geniş, büyük böyle şeyler adaların yollarını, dokusunu, tarihi kimliğini, işte bitkili dokusunu falan, çam ağaçlarını, ormanların hepsini düşünecek olduğunuzda bu minibüsler gerçekten senin dediğin gibi oturmuyor. Yani kesinlikle alakasız.
Yabancı bir unsur.
Evet. Adalarda
Yani bir de
azman
yaya
bir.
bölgesi ya adalar
Evet.
aslında.
Evet, tabii öyle bilinir. İnsanlar ne kadar yani 100 yıldır neredeyse yürürler adalarda. Adalılar azman bir tabir ettiler bu araçları. Ve bu araçların adalara getirilmiş olmalarını da adaların kültürel ve doğal miras değerlerini yok sayan, sanki adalar herhangi bir kent parçasıymış gibi ele alan bir yaklaşım olarak değerlendirdiler. Yani böyle bir kararın verilmiş olmasını. O günden beri de adalarda azman büstlere karşı protesto etkinlikleri düzenleniyor. Hatta en son bir suç duyurusunda bulunuldu İBB ve İETT yöneticilerine karşı. Şimdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dedi ki, belediye olarak vatandaşlara toplu taşıma sağlamaya mecburuz. Bu şekilde izah etti. Ve dedi ki adalara günlük 60 bin kadar ziyaretçi geliyor. Bu büyük bir taşıma talebi yaratıyor ve bu talebin karşılanması gerekiyor. Bir bunu söyledi. Ayrıca dedi ki adalarda giderek orta yaş üstü nüfusun sayısı artıyor. Onların ulaşım talebi var. Mezarlıklar, sağlık kurumları gibi hizmetlere erişimi kolaylaştırmak gerekiyor. Bunlardan bahsetti. Ama adaların nüfusu aslında bakarsanız yerleşik nüfusu yıllar içinde hiç değişmiyor. Aslında hiç böyle bir artış da söz konusu değil bu yerleşik nüfusta. Bu talepleri karşılamak üzere karayolunda çalıştırılabilecek tescile sahip bu minibüsler adalara sokuldu, hizmete sunuldu. Ekrem İmamoğlu'nun söylediği şey buydu. Yani bu minibüsler bu karayollarında çalıştırılabilecek tescile sahip araçlardır, müsait araçlardır şeklinde izah edildi. Oysa ki adaların yolları karayolu statüsünde değil, koruma kurulu kararları ve koruma amaçlı imar plan kararları ile ada yolları yaya öncelikli statüde hep anlatılıyor, söyleniyor ve böyle geçmiş kararlara. Fakat bu önemli detay işte es geçilmiş oldu. Ve sanki Sayın İmamoğlu'nun açıklamasında adaların yolları herhangi bir İstanbul ilçesinin yollarından farklı değilmiş gibi bir durum ortaya çıktı. Şimdi biz bütün bu şeyleri aslında kavramları Haluk Hoca ile ele alacağız. Hemen Haluk Hoca'ya önce bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz hocam.
Merhaba, hoş bulduk.
Hoş geldiniz Haluk Bey.
Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ben de öncelikle Açık Radyo ile ilgili bu kısıtlamanın bir an önce kaldırılarak Açık Radyo'nun eskiden olduğu gibi devam etmesi dileğimle başlamak istiyorum.
Evet, teşekkür ederiz. Şimdi
Evet,
ilk
sorunuz.
sorumuza geçelim isterseniz. Yani şu yolların statüsünü bir konuşalım diye düşünüyordum. Yani karayolu dediğimiz statü tek ve genel geçer bir kategori midir? Yani biz çünkü adalar için koruma kurulu kararlarında, planlarda hep ya yaya yolu ya da yaya öncelikli yol şeklinde yollar tariflenmiştir. Hatta UKOME tarafından alınmış bir şey karar bile var. Orada da yaya öncelikli yol kavramı kullanılıyor. Buradan başlayalım dedik. Yani çünkü bu çok önemli belirleyici herhalde bir şey yolun statüsü.
Evet, tabii yolun statüsü önemli. Toplu taşıma hizmetinin nasıl, hangi araçlarla verileceği önemli. Ama yani ben burada sorunu toplu taşımayla ilgili sınırlı tutmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Aslında genelde bir yönetim ve planlama sorunu var adalarla ilgili. Ama özel olarak adalardaki yolların statüsüne baktığımızda UKOME'nin 6 Şubat 2020'de aldığı bir kararla adalardaki bütün yollar yaya yolları olarak ilan edilmişti. Fakat daha sonra bundan aşağı yukarı 5,5 ay sonra yani 23 Temmuz 2020 tarihinde UKOME yeni bir karar alarak bu bütün yolların yaya yolları olduğu kararını kaldırdı. Bunu niye kaldırdı? Çünkü faytonların kaldırılmasıyla oluşan boşluğu bu elektrikli ve L tipi denilen araç tescilsiz olan yani karayolları tarafından tescil edilmeyen ama geçici bir süreyle işletilmesine karar verilen işte 13 kişilik elektrikli araçları çalıştırabilmek için bu bütün yollar yaya yoludur kavramını değiştirdi. Bunun ne anlamı var? O zaman buralarda bu araçlar çalıştırılabilsin diye yapılmış bir değişiklik oluyor. Ama bunun yanında yaya öncelikli yol kavramıyla yaya yolu da birbirinden farklı kavramlar. Yani yaya öncelikli yol kavramı Adalar ilçesinin işte strateji belgesinde de geçiyor. Hatta ulaşımla ilgili planlamalarda yaya öncelikli yol kavramına öncelik verilmesi, yaya hareketliliğine öncelik verilerek bir planlama yapılması gerektiği, adanın doğal ve kültürel sit alanı olmasını da göz önünde tutarak belirtiliyor. Yaya öncelikli yolda diğer araçlar çalışmaz anlamı çıkmıyor. Ama öncelik yayalara verildiği için bir kere en temel farklılık, burada yapılacak hızlar 20 kilometre bölü saati geçmemesi lazım. Yani araç çalıştırsanız bile bu yaya öncelikli yol olarak belirlenmiş kesimlerde hız 20 kilometre saatin altında olması gerekiyor. Yaya güvenliğine dikkat edilmesi gerekiyor. Yayaların hareketlerinin güvence altına alınması. Aslında bu tür yol kesimleri bir bölgenin tüm yollarını kapsamaz yani. Belirli bölgelerde yaya önceliği verilir. O kesimlere gelen araçlar da hızlarını ve güvenlik önceliklerini buna göre düzenlerler. Şimdi böyle birbiriyle karıştırılmış kavramlar var. Yani şu anda UKOME'nin 2020'nin 23 Temmuz'unda aldığı kararla daha önce yine kendi aldığı kararı bozması sonunda, bunu da yapma nedeni dediğim gibi bu L tipi araçların çalıştırılmasıydı. Artık yaya yolu olmaktan çıkmış durumda yasal olarak, mevzuat olarak baktığımızda.
Ama geri dönebilir.
Tabii.
Tekrar geri dönebilir. Yaya önceliğe dönebilir.
Yani aslında yapılması gereken de o bana göre. Yani bu geçici olarak bu araçların çalıştırılması için alınmış bir karardı o zaman. Bu geçici sürede sanıyorum Nisan ayında 2024'ün sona erdi ve ondan sonra da birdenbire biz ne yapacağız durumu ortaya çıktı. Yani bununla ilgili hazırlıklar elbette ki Sayın İmamoğlu'nun açıklamalarında da belirtildiği gibi orada başka şeyler de söylüyor İmamoğlu. Yani diyor ki biz bu azman bilimsiz lafını kullanmamakla beraber herkesin itiraz ettiği bu büyük araçların ortaya çıkma nedeni olarak da biz bir ihale yaptık, kimse katılmadı. Bununla ilgili bir tasarım ve ön araştırmanın pek yapılmadığı ya da yapıldıysa da eksik yapıldığı ortaya çıkıyor. Bu karar sürecinde birçok eksiklik var bana göre. Ve birdenbire bu boşluğu kapatmak amacıyla işte Karsan sanıyorum ya Aselsan tarafından birlikte üretilmiş olan bu büyük otobüs ya da minibüs dediğimiz araçlar birdenbire adaya geldi. Zaten olay orada patladı. Yani şöyle bir durum ortaya çıktı. Sanki bundan önceki elektrikli araçlar çalıştırılmaya devam etseydi, diyelim ki o geçici süre bir şekilde Türkiye'de her şeye göz yumuluyor ve uzatılıyor, uzatılsaydı kimse de itiraz etmeyecekti. Herkes bunu kabul etmişti ama bu da yine bence adalardaki ulaşım koruma amaçlı planlamanın eksikliğini göz ardı etmek olurdu. Yani
evet,
bu şekilde devam etmesi bence doğru değildi zaten. Yani bırakalım bu azman minibüs olayını. Bunlar hiç olmasaydı bile şu andaki durumda düzeltilmesi gereken çok şey var.
Adalar evet açısından. Haluk Bey, kuşkusuz tabii bu yol tanımları söylediğiniz yaya öncelikli veya yaya yolu veya araç geçen yol fiziksel olarak da o yolun etkileyecek. Dolayısıyla çevresini de etkileyecek. Öyle fiziksel elbette koşulları da vardır. Siz de bu kentsel hareketlilik planında da çalışıyorsunuz. Biz daha önceki programımızda bu askıya çıkan adalar planında da bu ulaşım planının eksikliğini de vurgulamıştık. O yoktu koruma amaçlı imar planında. Burada tabii kritik bir söz, yani yine Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından söylenen toplu ulaşım meselesi. Yani bu kavramı ele alırsak şimdi adalara bir çok sayıda ziyaretçi geliyor. Bunların talebini karşılamak için aslında toplu ulaşım hizmeti sunuluyor. Bununla yükümlü müdür yani belediye? Bu talep nasıl yönetilmelidir? O planla yönetilmelidir herhalde. Tabii bir de şu nokta da var. Hani adalara içindeki dolaşımdan bahsediyoruz. Bir de adalara ulaşım da bir konu. Bu ulaşım planının parçası olmalı herhalde. Elbette. Ve bu ziyaretçi sayıları da hani oralarda kontrol edilebilir. Ben yani tek bir noktadan herkesi adaya indirmek yerine belki deniz duraklarını arttırmak mı bir yol olabilir mi?
Bu evet, yani bunların hepsi aslında 2019'da yapılan adalar çalıştayında konuşulan konulardı. Ben evet. O zaman masalardan birisinde görevli moderatör olarak da çalışmıştık. O zaman bu konularda hepsi dile getirildi. Daha faytonlar vardı. Bir kere şunu belirtmekte yarar var. Faytonlar zamanında adalarda toplu ulaşım diye bir şey yoktu.
Evet.
Yani fayton bir toplu ulaşım aracı değil. Yani adalarda toplu ulaşım diye bir sistem bugüne kadar kullanılmadı.
Evet.
Bunun ihtiyacı da büyük ölçüde hissedilmedi. Neden hissedilmedi? İşte bir şekilde faytonlar vardı. Onlarla insanlar turizmin yoğun olduğu zamanlarda biraz artan talep karşısında bir şey oluyordu. Kaotik bir yapı o zaman da oluşuyordu ama bir toplu ulaşım sistemi ihtiyacından kaynaklanmıyordu bu şey. Doğrudan doğruya ziyaretçilerin bir yerden bir yere taşınmasıyla ilgili bir olaydı. Şu anda da zaten bu araçların, yeni gelen araçların büyük ölçüde bu hafta sonlarında ya da işte mevsim nedeniyle yaz aylarının tamamında diyelim, adaya gelen yoğun ziyaretçi talebini karşılamak için kullanıldığını görüyoruz. Bunun dışında tabii başka bir problem daha var. Bu akülü araç meselesi var. Bunlar da çıkış noktasını siz de biliyorsunuz. Öncelikle yaşlıların ve yürüme açısından hareketliliği kısıtlı olan kişilerin kullanımı için özel izinle verilen araçlardı. Sonra herkes bu izini alıp başka amaçlar için kullanmaya başladı. Orada da bir akülü araç kaosu ortaya çıktı. Şimdi bütün bunların hepsinin aslında bir makro plan içerisinde, yani bütünleşik bir planlama, ulaşım planlaması ve tabii adanın koruma amaçlı nazım imar planıyla entegre olacak bir ulaşım planlaması çerçevesinde ele alınması, bu bağlamda sadece ada içindeki hareketliliğin değil, adanın kentin karasıyla olan ulaşım ilişkilerinin de işte deniz yollarıyla taşınan yolcuların, iskelelerin konumlarının, insanların nerelerde boşaltılacağı, bunların nasıl planlanacağı, bu talebin nasıl yönetileceği ile ilgili konuların hepsinin daha kapsamlı bir ulaşım planlaması çerçevesinde ele alınması gerekiyor. Yani sizin söylediğiniz çözümlerin hepsi bu plan içerisinde düşünülebilecek çözümler. Yani biz bu kadar 60 bin kişi geliyor işte hafta içi ya da hafta sonu. Biz bunu karşılayalım diye bir yaklaşımla, yani talebe karşı arz yaratarak, ulaşım sistemi seçenekleri yaratmaya çalışarak bunu çözmek mümkün değil zaten. Talebin yönetilmesi lazım. Bütün evet. Dünyada bu kalabalık turizm baskılarının olduğu dünya ve Avrupa kentlerinde de bununla ilgili değişik örnekler, uygulamalar var. Yani bu adanın statüsü gereği bir kere bu talebin kontrol edilebilmesi gerekiyor. Bunun değişik yolları var, yapılabilir. Bu insanların seyahat ve hareket özgürlüğünün kısıtlandığı anlamına da geldiğini düşünmüyorum ben. Hı-hı. Çünkü bunu zamana yayarsınız, belirli kapasiteleri gözeterek değişik noktalarda insanların adalara gelmesini ve bunların kontrollü biçimde ada içerisinde sirkülasyonun sağlanmasını sağlarsınız. Rezervasyonlu önceden alınmış biletlerle bir ziyaret programı uygulayabilirsiniz. Adalara alternatif olacak başka seçenek, çekim merkezleri yaratabilirsiniz vesaire. Yani çok sayıda Venedik'te, Barcelona'da, işte Dubrovnik'te, yani Avrupa'nın değişik turist baskısı altında sıkıntı çeken birçok yerinde buna benzer uygulamalar var. Adalarda da bu yapılabilir. Yani burada temel konu bir plan eksikliği. Bu 2019'da söylendi ve hala yapılmadı.
Boşluk bu kadar var. Zor mu Haluk Bey? Yani 2019 birinci ulaşım çalıştayında adalarda yapılan, işte sizin de bir masanın yöneticisiydiniz. Evet ve yani bayağı katılımlı, iyi bir çalıştaydı. Gerçi onun sonuçları ne derecede dinlendi, ele alındı, o ayrı bir konu. Yani o 2019'dan 2024'de bu kadar zor bir şey mi ulaşım planı? yapmak. Şimdi önümüzde Burçin hatırlattı, koruma amaçlı imar planımız var. Yine ulaşım planı yok.
Evet,
ve biz
yok.
Bu konuda itiraz etmek durumunda kalıyoruz. İşte sivil toplum kuruluşları, işte hatta dava konusu bile olabiliyor koruma amaçlı imar planına karşı. Yani çok şaşırtıcı değil mi? Yani böyle bir şeye odaklanma var sanki. Hani araç. Önce araç meselesini evet. halledelim falan gibi.
Bir de böyle. Şöyle oluyor. Yani koruma amaçlı imar planı ve adaları gerçekten eşsiz kılan en önemli unsuru kökten değiştiriliyor. Yani adalarda bisikletler dışında lastik tekerlekli araç yoktu. Yani tabii bu faytonların kaldırılmasına kadar gidiyor bu karar. Yani adaları eşsiz kılan aslında tabii ki üstündeki mimarisi, dokusu, yolları. Ama o yolları da belirleyen üstündeki trafikti. Şimdi gelen ziyaretçilerin ihtiyaçları belirler hale geldi ve yani, en önemli özelliği gitti.
Plan eksikliği bir kere çok temel bir konu ama onun dışında bir de şöyle bir bakış açısında yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Yani adanın bu sizin de belirttiğiniz kendine özgü özellikleri, sit alanı oluşu, koruma amaçlı planların yapılması, gereğinin ortaya çıkan bir yer oluşu vesaire şunu gösteriyor bize. Yani başka İstanbul'un diğer 38 ilçesini yönettiğiniz oradaki ulaşımı, hareketliliği çözmeye çalıştığınız yöntemler ve araçlar burada geçerli değil. Yani buraya, burasına özgü, adaya özgü, adanın kendine özgü karakteristiklerine uyum sağlayacak araçların ve bununla ilgili gerekiyorsa mevzuat değişikliğinin yapılması lazım. Yani yol tanımlarını ona göre yapmak lazım. Bu yollarda çalışacak araç ve yaya hareketliliğini diğer bisiklet gibi ulaşım türleri de dahil olmak üzere eğer gerekiyorsa özel olarak tanımlamak gerekiyor. Yani burada Ümraniye ilçesini ya da işte Başakşehir'i ya da Çekmeköy'ü yönettiğiniz standartlarla ve normlarla adayı yönetmeye kalkmak ulaşım ve diğer hareketlilik açısından lojistik de dahil tabii buna yanlış bir şey. Bunu yaptığınız zaman birçok şeyi ezmek zorunda kalıyorsunuz ve adayla uyum sağlamayan araçlar yani bu araçları Ümraniye'de şurada burada çalıştırabilirsiniz. Yani ama orada göze batmaz, kimse de itiraz etmez. Elektrikli diyatta alkışlanır da ama adada olmuyor. Aynı evet. şekilde yol tanımlarını da ulaşım planı çerçevesinde neresi yaya öncelikli yol, neresi sadece yayaların kullanacağı yollar, neresi işte bu tür araçların girebileceği alanlar, bunlar nasıl bir sirkülasyon şeması içerisinde ve hangi zamanlarda hareket edecekler, hangi tür lojistik ve hareketlilik ihtiyaçları nasıl kontrol edilecek, zamana nasıl yayılacak, bu talep üzerindeki baskıyı azaltmak için neler yapılması gerekecek, bunların hepsinin bir planlama içerisinde çözülmesi gerekiyor. Tabii sadece planı yapmak da yetmiyor. Bununla ilgili uygulamalar, mevzuat değişikliği gerekiyorsa yapılabilir. Yapılmalıdır. Çünkü Türkiye'de şu andaki yönetim biçimi bu mevzuat değişikliklerinin bir iki kişinin hemen kararıyla yapılabildiği bir yönetim biçimi haline geldi. Yani öyle uzun tartışmalara gerek kalmadan pek çok şey bir gecede karar verilebiliyor. Bunu pozitif anlamda kullanmak da mümkün. Yani gerekiyorsa adalara ilişkin bu uygulamaların yapılabileceği yeni normları tanımlayacak yasal düzenlemeler ya da yönetmelik düzenlemeleri yapılmalı. Ama bununla ilgili tabii uygulama bizde şimdi sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı da Türkiye'nin birçok kentlerinde yapılıyor. Sadece planı yapmak yetmiyor. Bunu uygulamak, uygulamaya dönüştürmek gerekiyor. Yani burada bir siyasi irade ve birlikte yönetim yaklaşımı gerekiyor. Yani biz maalesef burada hala çok büyük eksikliklerimiz olduğunu düşünüyoruz. Yani,
evet, bizim üzüldüğümüzde bütün bu planlar yapılırken veya daha yapılmamışken aslında fiili bir uygulamayla karşı karşıya kaldık. Evet. Bu yandan da uygulamaya geçiyor yani bu yanlış kararlar.
Ve adalı 5000 kişi imza atarak yani başında minibüsler getirir getirilmez ifade ettiler bunun yanlış bir karar olduğunu. Evet.
Evet.
Evet.
Yani bunlar da birlikte karar alma, birlikte yönetme, çözümleri birlikte oluşturma kültürü ve alışkanlığı bizde henüz oturmuş değil birçok konuda olduğu gibi. Yani bu paydaş çalıştayı yapmak, arada görüş almak bu işi biraz biçimsel olarak kurtarsa da pek etkili olmadığı görüldü yani.
Evet, doğru. Çok teşekkür ederiz. Evet, bütün bunları konuşabilmek için biz Açık Radyomuzun her zaman açık kalmasını istiyoruz. Değil mi Asu?
Öyle evet, söyleyerek. Yani, aynen, yani evet. Açık Radyo diyoruz hepimiz için.
Çok teşekkürler.
Teşekkür ederiz çok Haluk Bey.
Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kolay gelsin.